Ayrım 11. İlk adam. Albert Camus. Sayfa 137. Mondovi. Yerleşim ve baba. Şimdi büyüktü. Bond'dan Mondovi'ye giden yolda, Jacques Cameron'ın bulunduğu araba silahlarını dikmiş, ağır ağır dolaşan jiplerle karşılaşıp duruyordu. Monsieur Valliart. Evet. Bir çerçeve içindeymiş gibi küçük çiftliğinin kapısından Jacques Cameron'a bakan adam yuvarlak omuzlu, ufak ama yapılıydı. Sol eliyle kapıyı açık tutmuş, sağ eliyle pervazı kavramıştı. Öyle görünüyordu ki bir yandan evinin yolunu açarken bir yandan da kapatıyordu. Başını bir Romalı başına benzeten seyrek ve kırlaşmış saçlarına bakılırsa 40 yaşlarında olmalıydı. Ancak açık renk gözleri, düzgün yüzü, yanık teni, biraz gevşek ama yağsız haki pantolonu içinde göbeksiz bedeni, sandalları, cepli mavi gömleğiyle çok daha genç gösteriyordu. Kımıldamadan Jacques'ın açıklamalarını dinlemekteydi. Sonra buyurun deyip çekildi. Jacques içinde kahverengi bir sandıkla ve bükülmüş ağaçtan bir şemsiyelikten başka bir şey bulunmayan kireç badanalı dar koridorda ilerlerken arkasında çiftçinin güldüğünü işitti. Kısacası kutsal bir gezi. Hani açık konuşmak gerekirse tam zamanı. Neden diye sordu Jacques. Yemek odasına girin dedi çiftçi. En serin yer orasıdır. Yemek odasının yarısı varandadaydı. Yumuşak hasır storların biri dışında tümü indirilmişti. Çam ağacından çağcıl biçimde yapılmış masa ile büfe bir yana bırakılırsa oda hasır iskemleler ve açılır kapanır bez koltuklarla döşenmişti. Jacques geriye dönünce yalnız olduğunu gördü. Verandaya doğru ilerledi ve storlar arasında boş bırakılmış alandan aralarında açık kırmızı iki traktör parıldayan yalancı karabiber ağaçları dikilmiş bir avlu gördü. İleride saat 11'in hala katlanılır güneşi altında sıra sıra dikme bağlar uzanıyordu. Bir an sonra elinde bir tepsiyle çiftçi girdi. Tepsiye bir anizet şişesi, kadehler ve bir şişe soğuk su koymuştu. Çiftçi süt rengi içkiyle dolu kadehini kaldırdı. Gecikmiş olsaydınız burada hiçbir şey bulamayabilirdiniz. Ne olursa olsun size bilgi verecek bir Fransız bulamazdınız. Çiftliğinizin benim doğduğum çiftlik olduğunu yaşlı doktor söyledi. Evet, Sanapatra yurtluğunda bir parçasıydı ama babamlar savaştan sonra satın aldılar. Jacques çevresine bakıyordu. Kuşkusuz burada doğmadınız. Bizimkiler her şeyi yeniden yapmışlar. Savaştan önce babamı tanımışlar mıdır? Sanmam. Tunus sınırının hemen yakınında oturuyorlarmış. Sonra uygarlığa yaklaşmak istemişler. Solferino onlar için uygarlıkmış. Eski yöneticinin sözünü duymamışlar mı? Hayır, buralı olduğunuza göre bilirsiniz. Burada hiçbir şey saklanmaz. Yıkarlar ve yeniden yaparlar. Geleceği düşünür, gerisini unuturlar. Anlaşıldı dedi Jacques. Sizi boşuna rahatsız ettim. Hayır dedi öteki. Memnun oldum. Ona gülümsedi. Jacques kadehini bitirdi. Sizinkiler sınırın yanında mı kalmışlar? Hayır, orası yasak bölge. Barajın yanında. Anlaşılıyor ki babamı tanımıyorsunuz. Kadehin gerisini de içti. Sonra bundan fazladan bir canlanma bulur gibi bir kahkaha attı. Eski bir kolon. Eski biçimde. Paris'te aşağılananların türünden bilirsiniz. Her zaman sert olduğu da bir gerçek. Yaş 60 olmuş ama at kafalı bir püriten papazı gibi uzun ve kuru. Anlarsınız ya, atalar türünden. Arap işçilerin canını çıkarırdı. Her konuda doğru olduğundan çocuklarının canını da. Bu nedenle geçen yıl boşaltmak gerekince ortalık iyice karıştı. Bölge yaşanmaz olmuştu. Tüfekle uyumak gerekiyordu. Rastgele çiftliği saldırıya uğradığını anımsıyor musunuz? Hayır dedi Jacques'e. Evet, baba ile iki oğul boğazlanmıştı. Ana ile iki kızının da epey bir süre ırzına geçmişler, sonra onları da öldürmüşlerdi. Kısacası, vali toplanan çiftçilere sorunlarını, Araplara davranma biçimlerini yeniden gözden geçirmek gerektiğini, şimdi bir sayfayı çevirmiş olduğumuzu söyleme şanssızlığına düşmüştü. Bizim ihtiyar da ona hiç kimseden kendi evine yasa koyamayacağını söylemişti. Ama o gün bugün ağzını açtığı yoktu. Geceleri bazı bazı kalkıp çıkıyordu. Annem panjurların arasına bakıyor, topraklarının içinde dolaştığını görüyordu. Boşaltma yemi gelince hiçbir şey söylemedi. Üzümler toplanmıştı, şarap mayalandırma fıçısındaydı. Fıçıları açtı, sonra bir zamanlar kendi eliyle yolunu değiştirdiği bir acı su kaynağına gitti. Dosdoğru topraklarına yöneltti. Bir traktöre pulluk taktı. 3 gün süresince başı açık hiçbir şey söylemeden direksiyonda tüm yurtluk yüzeyindeki bağları söktü. Şöyle bir gözünün önüne getirin ihtiyar kupkuru traktörün üstünde hopluyor, saman demiri ötekilerden daha kalın bir bağ çubuğuna rastlayınca hızlandırma kolunu itiyor, yemeğini yemek için bile durmuyor, annem kendisine ekmek peynir getiriyor, o da yavaş yavaş yiyor, her konuda yaptığı gibi daha da hızlanmak için sol dilimi atıyordu. Hem de güneşin doğuşundan batışına dek bir kez olsun başını kaldırıp da çevresindeki dağlara, hemen durumu öğrenmiş olan, hiçbir şey yapmadan kendisini izleyen Araplara bakmadan. Kim bilir kimin haberdar ettiği genç bir yüzbaşı gelip açıklama istediği zaman, "Genç adam, bizim burada yaptığımız bir cinayet olduğuna göre silmemiz gerekiyor," dedi ona. Her şey bitince çiftliğe yöneldi. Mayalandırma fıçılarından akan şaraba batmış avludan geçti ve denkleri yapmaya başladı. Arap işçiler avluda kendisini bekliyorlardı. Kim bilir ne için, yüzbaşının gönderdiği kibar bir teğmenle birkaç asker de vardı, emir bekliyorlardı. "Patron, ne yapacağız?" "Ben sizin yerinizde olsam Maki'ye giderdim," dedi ihtiyar. "Kazanacaklar. Fransa'da adam kalmadı." Çiftçi gülüyordu. Açık sözlüymüş, değil mi? "Onlar da sizinle mi?" "Hayır. Cezayir'in sözünü bile duymak istemedi. Marsilya'da modern bir dairede, annem odasında dört dönlüğünde yazıyor." "Peki siz?" "Ben mi? Ben kalıyorum. Sonuna dek. Ne olursa olsun kalacağım. Ailemi Cezayir'e yolladım. Burada gebereceğim. Paris'te bunu anlamıyorlar. Bunu bizden başka kim anlar biliyor musunuz? Araplar." "Tamam, anlaşmak için yaratılmışız. Bizim kadar salak ve kaba ama aynı insan kanı. Biraz daha öldüreceğiz birbirimizi. Birbirimizin taşaklarını kesecek, birbirimize biraz daha işkence edeceğiz. Sonra gene kendi aramızda yaşamaya başlayacağız. Memleket böyle istiyor. Bir anizet daha." "Hafif olsun," dedi Jaco'ya. Biraz sonra çıktılar. Jaco'ya burada ana babasını tanımış olabilecek biri kalıp kalmadığını sormuştu. Hayır, Veliard'a göre kendisini dünyaya getirmiş, emekliliğini de Solferino'da almış yaşlı doktordan başka hiç kimse yoktu. Sanapatri yurtluğu iki kez el değiştirmişti. İki savaşta pek çok Arap işçi ölmüştü. Başka pek çokları da doğmuştu. "Her şey değişir burada," diye yeniliyordu Veliard. "Her şey çabuk, çok çabuk geçer ve insanlar unutur." Gene de ola ki yaşlı Tamzal, Sanapatri çiftliklerinden birinde bekçiydi. 1913'te 20 yaşlarında olmalıydı. Ne olursa olsun Jaco'ya doğduğu memleketi görecekti. Kuzey dışında memleket uzakta dağlarla çevriliydi. Öğle sıcağı dış çizgilerini kocaman taş ve sis kitleleri gibi belirsizleştirir. Bunlar arasında bir zamanlar bataklık olan Sayboz Ovası'nın sıcaktan ağarmış bir gökyüzü altında, uzun aralıklarla servis sıraları ve gölgelerinde evler barınan okaliptus topluluklarıyla kesilen bağları dümdüz dizilmiş, yaprakları sürfatlamayla mavileşmiş ve salkımları şimdiden kararmış bağları kuzeyde denize dek uzanıyordu. Her adımlarında kırmızı bir toz kaldırarak çiftlik yolunu izliyorlardı. Önlerinde dağlara dek uzan titriyor, güneş uğulduyordu. Bir çınar topluluğunun ardında küçük bir eve geldikleri zaman ter içinde kalmışlardı. Görünmeyen bir köpek öfkeli havlamalarla karşıladı onları. Oldukça bakımsız olan küçük evin dut ağacından bir kapısı vardı. Sımsıkı kapatılmıştı. Veliard kapıyı tuttu. Havlamalar arttı. Evin öbür yanında kapalı bir avludan geliyordu. Ama kimsecikler kıpırdamadı. "Ortalıkta güven egemen," dedi çiftçi. "İçerideler ama bekliyorlar." "Tamzal," diye bağırdı. "Ben Veliard. 6 ay önce gelip damadını aldılar. Maki'ye erzak sağlayıp sağlamadığını bilmek istiyorlardı. Bir daha söz edilmedi. Bir ay önce Tamzal'a belki de kaçmaya kalktığı için öldürüldüğü söylendi." "Ya," dedi Jaco'ya. "Peki Maki'yi besliyor muydu?" "Belki evet, belki hayır. Ne yaparsınız, savaş bu. Ama konukseverlik ülkesinde kapıların açılmasının uzun sürmesini de açıklıyor işte." Tam o sırada kapı açıldı. Tamzal, kısa saçları, başında geniş kenarlı bir hasır çapka, üzerinde yamalı bir mavi iş tulumu, Veliard'a gülümsüyor, Jaco'ya bakıyordu. "Bir dost burada doğmuş." "Gir," dedi Tamzal, "bir çay iç." Tamzal hiçbir şey anımsamıyordu. Evet, belki. Amcalarından birinin birkaç ay kalan bir yöneticiden söz ettiğini işitmişti. Savaştan sonraydı. "Önce," dedi Jaco'ya. "Ya da önce olabilir. Kendisi çok gençti o sıralarda. Peki babası ne olmuştu?" "Savaşta vurulmuştu." "Mektup," dedi Tamzal. "Ama savaş kötü şeydir." "Her zaman savaş olmuştur," dedi Veliard. "Ama barışa çok çabuk alışıyor." "O zaman normal sanılıyor." "Hayır, normal olan savaş." "İnsanlar deli," dedi Tamzal. Öbür odada başını arkaya çevirmiş bir kadının elinden bir tepsi aldı. Ateş gibi sıcak çayı içtiler. Teşekkür edip bağların arasından geçen fazlasıyla sıcak yollarında yeniden yürümeye başladılar. "Ben Taksim'de Solferino'ya döneceğim," dedi Jaco'ya. "Doktor beni öğle yemeğine çağırdı." "Ben de kendimi çağırıyorum. Bekleyin, bir şeyler alacağım." Daha sonra kendisini Cezayir kentine götüren uçakta Jacques'e topladığı bilgileri düzene koymaya çalışıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bir avuç bir şeydi. Hiçbiri doğrudan babasıyla ilgili değildi. Gece tuhaf bir biçimde sonunda uçağı yutmak üzere neredeyse ölçülebilir bir çabuklukla yerden yükselir gibiydi. Uçaksa hiç oynamadan dosdoğru gecenin derinliğine saplanmakta olan bir çivi gibi gitmekteydi. Ama karanlık Jacques'ın huzursuzluğunu daha da arttırıyordu. Bir karanlığa bir de uçağı almak üzere iki kez kapatılmış gibiydi, zor soluk alıyordu. Nüfus kütüğü ve iki tanığın atları gözlerinin önüne geliyordu. Paris tabelalarında görülen türden. Gerçek Fransız atlarıydı bunlar. Hekim Soferino'da iki tecimen olduklarını söylemişti. İlk gelenlerdendi. Babasına yardımcı olmayı kabul etmişlerdi. Atları Paris banyolarının insanların atlarıydı. Evet, ama bunda şaşılacak ne vardı? Solferino'yu 48'ciler kurmuşlardı. Evet öyle ya, benim büyük dedelerim onlardan da demişti Veliaht. Bu nedenle hamurundan biraz devrimcilik vardı. Ve ilk atalarının dedesinden Sendeniz dış mahallesinde bir dülger, ninesinin ince çamaşır yıkayıcı olduğunu belirtmişti. Paris'te çok işsizlik vardı, ortalık karışıktı ve kurucu meclis bir koloni göndermek için 50 milyon harcamayı oylamıştı. Her adama bir konut ve 2 ile 10 hektar arasında toprak sözü veriyorlardı. Aday çıktı mı kestirebilirsiniz, bini aşkın. Hepsi adanmış toprakları düşlemekteydi, özellikle erkekler. Kadınlar bilinmedikten korkuyorlardı. Ama erkekler devrimi boşuna yapmamışlardı. Noel Baba'ya inanan tür. Noel Baba da onlara birer maçtah hazırlamıştı. Sonunda ulaştılar küçük Noel'lerine. 49'da yola çıktılar. İlk evde 54'te kuruldu. Bu arada. Jacques şimdi daha iyi soluk alıyordu. İlk karanlık süzülmüş, arkasında bir yıldız bulutu bırakan bir gelgit gibi geri yakmıştı. Gökyüzü şimdi yıldızlarla doluydu. Yalnız altında motorların sağır edici gürültüsü inatla sürmekteydi. Yaşlı keçi boynuzlu ve saman satıcısını gözlerinin önüne getirmeye çalışıyordu. Bu adam babasını tanımıştı. Bulanık bir biçimde anımsıyor, durmamacasına konuşkan değildi, hiç konuşkan değildi diye yeniliyordu. Ancak gürültü onu sersemleştirmekte, kötü bir uyuşukluğa götürmekteydi. Bu uyuşukluk içinde babasının gözlerinin önüne getirmeye, tasarlamaya çalışıyor, babası bu uçsuz bucaksız ve düşman ülkenin arkasında gözden siliniyor ve bu köyün ve bu ovanın atsız tarihinde eriyordu. Doktorun evindeki konuşmalardan çıkan ayrıntılar kendisine doğru, doktora göre Parisli kolonları Solferino'ya getirmiş olan şu mavraların devinileriyle gelmekteydi. Aynı deviniyle. O dönemde tren yoktu. Hayır, evet, ama ancak Lyon'a dek giderdi. O zaman hiç kuşku yok ki belediye bandosunun çaldığı Marselise ve Chandepore ve Sanne kıyılarını üzerinde henüz var olmayan ama yolcuların büyüyle yaratacakları köyün adı işlenmiş bayrak ve kilisenin kutsamasıyla atların yedekte çektiği altı mavna. Mavna şimdiden açılıyor, Paris kayıyor, akıcı oluyor, silinip gidecekti. Tanrı'nın kutsaması işinizin üstünde olsun. İleri görüştüler, barikatların bıçkınları bile yürekleri daralmış susuyorlardı. Kadınları korkmuş, onların gücüne yaslanmıştı. Ve ambarda başları üzerinde ipeksi bir ses ve kirli su, ot minderler üzerinde yatmak gerekiyordu. Ama birbiri ardında tuttukları yatak çarşaflarının arkasında önce kadınlar soyunuyordu. Bütün bunların içinde babası neredeydi? Hiçbir yerde. Gene de 100 yıl önce sona ermekte olan güz mevsiminde kanallarda yedekte çekilen, bir ay boyunca son ölü yapraklarla kaplı, büyüklü küçüklü ırmaklar üzerinde sürüklenen, kül rengi bir gök altında, çıplak söğüt ve fındık ağaçları eşliğinde, kentlerde resmi mızıka takımlarıyla karşılanıp, yeni serüvenci yürekleriyle bilinmedik bir ülkeye doğru yeniden yola çıkan bu Vandalar, Saint-Brieuc'teki genç ölü konusunda aramaya çıktığı ve düzensiz anılardan daha çok şey öğretiyordu. Şimdi motorlar hız değiştirmekteydi. Aşağıdaki bu konuyu kitleler, bu parçalanmış ve keskin karanlık parçaları Kabil ülkesiydi. 100 yıl önce 48 işçilerin kendisi ulaşmak üzere yandan çarklı bir fırkateyne doluştukları yabanıl ve kanlı, uzun süre yabanıl ve kanlı bölgeydi. Le Labrador diyordu yaşlı doktor. Buydu fırkateynin adı. Düşünebiliyor musunuz? Sivrisineklere ve güneşe doğru gitmek için Le Labrador. Ne olursa olsun Le Labrador, Bonne Limanı'nın girişine dek tüm çark kanatlarını hızlandırmaktaydı. Mistral yerini fırtına biçiminde kaldırdığı buz gibi suları karıştırıyor, güvertelerini 5 gün 5 gece boyunca bir kutup yeli gibi süpürüyor, ambarların dibinde fatihler, geberesi hasta, birbirlerinin üstüne kusuyor, ölmek istiyorlardı. Sonunda Bon Limanı'na girişinde tüm iskelelerle halk, kadınları, çocukları ve eşyalarıyla birlikte Avrupa'nın başkentini bırakıp 5 haftalık bir sürüklenmeden sonra sendeleye sendeleye uzak yerlere, mavimsi görünen gübreden, baharattan oluşan tuhaf kokusunu içlerinde kaygı uyandıran bu toprağa çıkarmaya, öylesine uzaklardan gelmiş yeşil yüzlü serüvencileri müzikle karşılamaya toplanmışlardı. Jaco'ya koltuğunda döndü. Neredeyse uyuyordu. Hiçbir zaman görmediği, boyunu bile bilmediği babasını görmekteydi. Palangalar yolculuktan sonra sağlam kalmış zavallı eşyaları indirirken, itik eşyalar konusunda şimdiden kavgalar başlarken, onu bu Bon Limanı'nda göçmenler arasında görmekteydi. Oradaydı. Kararlı, sıkıntılı, dişlerini sıkmış, yaklaşık 40 yıl önce at arabasında, o da aynı güzgüğü altında Bon'dan Solferino'ya doğru aynı yolu tutmamış mıydı? Ama göçmenler için yol yoktu. Kadınlar ve çocuklar ordunun cephane arabalarına yığılmış durumda. Erkekler yaya, neredeyse sürekli biçimde Kabil'in uluyup duran köpek sürüleri eşliğinde, yer yer toplanmış Arapların düşman bakışları altında, bataklık ova ve dikenli maki içinde dosdoğru ilerlemiş, günün sonunda 40 yıl önce babasının geldiği memlekete tek bir konutu, tek bir parça ekili toprağı bulunmayan, yalnızca toprak rengi bir avuç asker çadırı serpili, uzak yüksekliklerle çevrili, dümdüz memlekete, çıplak ve ıssız bir uzama, ıssız göklere, kendileri için dünyanın ucu olan bir uzama gelmişlerdi. Gecenin içinde, yorgunluktan, korkudan, düş kırıklığından kadınlar ağlamaktaydı. Yoksun ve düşman bir yerde aynı gecenin çöküşü, aynı insanlar, sonra ah babası için neydi? Jaco bilmiyordu. Ama ötekiler için aynı şeydi. Gülen askerler önünde silkelenip çadırlara yerleşmek gerekmişti. Evler daha sonra yapılacaktı. Evler yapılacak, sonra topraklar dağıtılacaktı. İş, kutsal iş, her şeyi kurtaracaktı. Hemen değil iş demişti Veliyard. Yağmur, uçsuz bucaksız, sert, bitip tükenmek bilmez Cezayir yağmuru 8 gün süresince yağmış, saybozu taşmıştı. Bataklıklar çadırların dibine gelmişti. Sağanağın altında durmamacasına çınlayan kocaman çadırların yakınlarında birer düşman kardeş dışarıya çıkamamış, pis kokudan kurtulmak için içeriden dışarıya işeyebilmek üzere içi boş kamışlar kesmişler. Sonra yağmur diner dirmez hafif barakalar yapmak üzere dülgerlerin yönetiminde gerçekten işbaşı yapmışlardı. Ah yiğit insanlar diyordu Veliyard, gülüyordu. İlkbaharda küçük barınaklarını bitirdiler, sonra koleraya hak kazandılar. Bizim ihtiyara bakılırsa dülger atamız kızını ve karısını yitirmiş, yolculuk karşısında duralamakta haklılarmış demek. Evet ya, öyle diyordu doktor. Yerinde oturamıyor, tozlukları içinde hep dik ve mağrur, bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Her gün yaklaşık 10 kişi ölüyordu. Sıcaklar erken gelmişti. Barakalarda pişiyorlardı. Sağlık önlemlerine gelince hak getire. Kısacası her gün yaklaşık 10 kişi ölmekteydi. Meslektaşları askerler hiçbir şey yapamıyorlardı. Ayrıca tuhaf meslektaşlardı bunlar. Tüm ilaçlarını bitirmişlerdi. O zaman tuhaf bir düşünce gelmişti ustalarına. Kanı ısıtmak için dans etmek gerekiyordu. Ve her gece işten sonra iki cenaze arasında kolonlar kaman eşliğinde dans ediyorlardı. Eh pek de kötü hesaplamamışlardı. Sıcakta insancıklar tüm bildiklerini terle atıyorlardı. Sonra salgın durmuştu. Derinleştirilmesi gereken bir düşünce. Evet, bir düşünceydi. Sıcak ve nemli gecede hastaların uyuduğu barakalar arasında, yanında, çevresinde sivrisinekler ve böcekler uğuldaşan bir fener, kemancı bir sandığın üstünde oturup keman çalıyor, uzun etekli ve yün kumaş takımlı fatihler büyük bir çalı çırpı ateşinin çevresinde dans edip ciddi ciddi terliyorlar. Bu arada kuşatılmışları karayelili aslanlara, hayvan hırsızlarına, Arap çetelerine, bazı bazı da eğlence ve erzaka gereksinimi bulan öteki Fransız topluluklarının başkınlarına karşı korumak için kampın dört köşesine nöbetçiler bekliyordu. Daha sonra topraklar, barakalardan oluşan köyden uzak topraklar dağıtılmıştı. Daha sonra toprak kalelerle köy kurulmuştu. Ama Cezayir'in her yerinde olduğu gibi burada da göçmenlerin üçte ikisi kazmaya ve sabana dokunamadan ölmüştü. Ötekiler tarlalarda Parisliliğini sürdürüyor, başta silindir şapka, omuzda tüfek, dişler arasında pipo, ceptekinin Bon kahvelerinde ve Mondovi kantininde sıradan bir tüketim ürünü gibi satılan kinin sağlığınıza. İpek giysili eşleriyle birlikte toprağa sürüyorlardı. Ama hep elde silah ve çevrede askerlerle, saybozda çamaşır yıkamamak için bile eskiden Arşiv Sokağı'nın genel çamaşır evinde çalışırken bir barışçıl salon işleten kadınlara bile bir muhafız takımı gerekiyordu. Köy bile geceleri sık sık saldırıya uğramaktaydı. Örneğin 51'de surların çevresinde yüzlerce maçlahlı atlı gidip gelirken sonunda kuşatılmışların top namlusu süvererek üzerlerine çevirdikleri soba borularını görünce çekip gittikleri ayaklanmalardan birinde olduğu gibi işgali yatsıyan ve öcünün önünde ne bulursa ondan çıkaran düşman ülkede ev kurup düşman ülkede çalışıyorlardı. Ve şimdi uçak yükselip alçalırken Jaku'ya neden annesini düşünüyordu ki? Kolonların yardım getirmek için içinde gebe bir kadınla bırakıp dönüşte kadının karnı açılmış ve göğüsleri kesilmiş buldukları şu boğun yolunda çamura batmış arabayı gözlerinin önüne getirince savaş işte diyordu Veliaht. Dürüst olalım diye ekliyordu doktor. Tüm aileleriyle mağaralara kapatmışlardı onları. Evet ya, evet ya. İlk berberlerin taşaklarını kesmişlerdi. Onlarca, böylece ilk suçluya dek gidebiliriz, bilirsiniz. Kabil'di adı. O gün bugün savaş sürmekte. İnsanlar korkunç, hele kıyıcı güneşin altında. Yemekten sonra köyün içinden geçmişlerdi. Tüm ülke üzerindeki yüzlerce köyden farksızdı. Birbirini dik olarak kesen birkaç sokağa ayrılmış, 19. yüzyıl sonu kenter biçiminde birkaç 100 küçük ev, kooperatif, tarım sandığı, şenlik salonu gibi büyük yapılar hep birlikte bir atlı karınca ya da büyük bir metro girişine benzeyen, yıllar boyunca belediye korosunun ya da askeri mızıkanın şenlik günlerinde konser verip pazarlıklarını giymiş çiftçilerin çevresinde yer fıstığı soyarak dans ettiği madeni iskeletli müzik köşküne doğru yöneliyordu. Bugün de pazardı yine. Ama ordunun moral birimleri köşke ses yükselticiler yerleştirmişlerdi ki kalabalığın çoğunluğu Arap'tı ama alanın çevresine dönmüyorlardı. Kımıldadıkları yoktu. Söylemlere alışan Arap müziğini dinliyorlardı. Kalabalık içinde yitip gitmiş Fransızların hepsi birbirine benziyordu. Hepsi de aynı sıkıntılı ve geleceğe dönük havaya bürünmüştü. Bir zamanlar Le Labrador'la buraya gelenler gibi ya da aynı koşullar içinde aynı acılarla yoksunluk ya da baskıdan kaçarak sızıya ve taşa doğru başka yerlerde karaya çıkmış olanlar gibi Jaco'nun annesinin ataları olan Mahon İspanyolları gibi ya da 71 yılında Alman egemenliğini yatsıyıp Fransa'yı seçen şu Alsacalılar gibi bu Alsacalıları 71 ayaklanmışlarının, o öldürülmüş ya da tutuklanmış ayaklanmışların topraklarını vermişlerdi. Demek ki baş kaldırmışların sıcak yerini alan direnişçiler ezilmiş, ezenlerdi. 40 yıl sonra aynı kederli ve dik kafalı havayla geçmişlerini sevmeyip yatsıyanlar gibi tümden geleceğe dönük olarak aynı yerlere gelmiş olan babası da onlardan doğmuştu. O da tüm bu topraklarda yaşayanlar ve Valliard'ın ayrılmasından sonra Jaco'nun yaşlı hekimle gezdiğine benzeyen küçük koloni mezarlıklarının aşınıp yeşermiş taşları bir yana bu topraklarda hiçbir iz bırakmadan yaşamış olanlar gibi göçmendi. Bir yanda son cenaze modasının içinde çağdaş dindarlığın gelip yok olduğu, bit pazarında rastlanan incik boncukla zenginleştirilmiş yeni ve çirkin mezarlar, öbür yanda emektar serviler arasında çam iğneleri ve servi kozalakları ile örtülü dar yollar arasında ya da diplerinde kuzu kulakları ve sarı çiçekler bitmiş demli duvarların yanında neredeyse toprağa karışmış eski mezar taşları okunmaz olmuştu. Buraya 100 yılı aşkın bir süreden beri koca halklar gelmiş, toprağa sürmüş, izler açmışlardı. Kimi yerlerde gittikçe daha yerin, kimi yerlerde üzerleri ince bir toprakla örtülecek ve bölge yabanıl bitkilere geri dönecek ölçüde gittikçe daha titrek, döl vermiş, sonra silinip gitmişlerdi. Oğulları da öyle. Onların oğulları ve torunları da bu toprakta kendisinin bulunduğu gibi geçmişsiz, aktöresiz, derssiz, dinsiz ama böyle olduğu için de mutlu olarak bulunmuştu. Işıkta olduğu için mutlu, gecenin ve ölümün önünde sıkıntılı. Tüm bu kuşaklar, bunca değişik ülkeden gelmiş tüm bu insanlar, şimdiden alacakaranlığın belirtisi sezilen bu hayranlık verici gök altında iz bırakmadan silinmiş, kendi üstlerine kapanmışlardı. Uçsuz bucaksız bir unutuş yayılmıştı üzerlerine. Gerçekte bu toprağın dağıttığı da buydu. Şimdi gecenin yaklaşmasıyla yürekleri daralmış olarak hızla gelen akşam denizinin, sarp dağların, yüksek yerlerin üzerine indiği zaman tüm Afrika insanlarını saran şu iç daralmasıyla, akşamın yine aynı etkiyi yaptığı, tapınaklar ve sunaklar yarattığı Delphoi Dağı'nın yamaçlarında, kutsal iç daralmasının aynı olan iç daralmasına gömülmüş olarak yeniden köyün yolunu tutan üç adamın üzerine gökten inen de buydu. Ama Afrika toprağı üzerinde tapınaklar yıkılmıştır. Yalnızca şu katlanılmaz ve hoş ağırlık kalır yüreğin üstünde. Evet, nasıl da ölmüşlerdi, nasıl da öleceklerdi daha. Sessiz ve her şeyden kopmuş durumda. Babasının kaçınılmaz evlilikten de geçerek öksüzler yurdundan hastaneye,
tümüyle İslam dışı bir yaşamdan, savaş kendisini öldürüp gömünceye dek kendisine karşın kurulmuş bir yaşamdan, sonra da öldüğü gibi yakınları ve oğlu için artık bir daha değişmemesiye yabancı, o da kendi ırkından insanların şaşmaz yurdu, köksüz başlamış bir yaşamın varış noktası olan uçsuz bucaksız unutuşa geri verilmiş durumda ve dönemin kitaplıklarında kimsesiz çocukların bu ülkenin kolonileştirilmesinde kullanılmasına ilişkin bunca çalışma. Evet, burada hepsi de daha sonra kendi kendilerine ve başkalarına her zaman için ölmek üzere geçici kentler kuran bulunmuş ve yitirilmiş çocuklardı. Sanki insanların tarihi en eski topraklardan birinin üzerinde öylesine az iz bırakarak yol açmaya hiç ara vermemiş gibi bu tarih şiddet ve öldürme bulanımlarında, kin tutuşmalarında, ülkenin çölde yitip giden dereleri gibi çabucak kabarıp çabucak kuruyan kan sellerini indirgenmiş olarak sürekli güneş altında kendisini gerçekten oluşturmuş olanların anısıyla birlikte buharlaşıyordu. Şimdi gece yerin kendisinden yükseliyor, canlı ya da ölü her şeyi her zaman eşsiz gökyüzünün altında boğmaya başlıyordu. Hayır, hiçbir zaman tanımayacaktı babasını. O, yüzü bir daha belirmemesiye küllerde yitmiş olarak orada uyumayı sürdürecekti. Bu adamda bir gizlem vardı. Çözmeye çalıştığı bir gizlem. Ama sonuçta yoksulluğun insanları atsız ve geçmişsiz kılan, onları kendileri bir daha düzelmemesiye çözülürken dünyayı yapmış olan atsız ölülerin uçsuz bucaksız kalabalığına yollayan yoksulluğun gizeminden başka bir şey yoktu. Çünkü Lelabrador'un insanlarıyla babasının ortak yanı buydu. Sahil'in Mahonluları, yüksek yaylanın Asecalıları, kumla denizi arasında şimdi koca bir sessizliğin örtmeye başladığı şu uçsuz bucaksız ada, bu yani atsızlık, kan, yiğitlik, emek düzeyinde hem acımasız hem acınacak atsızlık. O da aynı oymaktandı. Atsız ülkeden, kalabalıktan ve atsız bir aileden sıyrılmak istemiş ama içinde biri derinden derine karanlığı ve atsızlığı istemeye hiç ara vermemişti. Karanlıkta sağında soluyan yaşlı doktorun yanında uzaklardan gelen müzik seslerini dinleyerek körce yürürken satıcı barakalarının çevresinde Arapların sert ve anlaşılmaz yüzünü, Veliard'ın gülüşünü ve istemli yüzünü gözlerinin önüne getirirken bu unutuş toprağının üzerinde yıllarca karanlığında yol alırken patlama sırasında can çekişen annesinin yüzünü de yüreğini de burkan bir tatlılık ve kederle yeniden görüyordu. Herkes ilk adamdı bu unutuş toprağında. Kendisi de tek başına kendi kendini yetiştirmiş, babasız yetişmiş, babanın dinleyecek yaşa gelmesini bekledikten sonra ailenin gizini ya da eski bir acıyı ya da yaşam deneyimini anlatmak üzere oğlu yanına çağırdığı şu anları, gülünç ve iğrenç Polonius'un bile Latars'la konuşurken birdenbire büyüverdiği şu anları hiç tanımamıştı. 16 yaşına, sonra 20 yaşına gelmişti de hiç kimse konuşmamıştı onunla. Tek başına öğrenmesi, tek başına büyümesi gerekmişti. Güçte, erkte, aktöresini ve gerçeğini tek başına bulması, sonra daha da çetin bir doğumla başkalarına, kadınlara doğması, bir erkek olarak doğması gerekmişti. Bir bir, köksüz ve inançsız yaşamayı öğrenmeye çalışan ve hep birlikte kesin atsızlık ve bu yeryüzünden geçişlerinin biricik kutsal izlerini şimdi mezarlıkta karanlık içinde okunmaz olmuş mezar taşlarını yitirme tehlikesinde bulundukları, bugün de başkalarına ve toprağa kendilerinden önce gelmiş olan ve şimdi ırk ve yazgı kardeşlerini tanımaları gereken, şimdi her şeylerini yitirmiş uçsuz bucaksız fatihler kalabalığına doğmayı öğrenmesi gereken tüm bu insanlar gibi. Uçak şimdi Cezayir'e doğru alçalmaktaydı. Jacques, küçük Saint-Bruges mezarlığını düşünüyordu. Burada askerlerinin mezarlıkları, Mondovi'dekilerden daha iyi korunmaktaydı. Akdeniz bende iki evreni birbirinden ayırıyordu. Birincisi ölçülü uzanlarda, anıların ve atların saklanmış olduğu, öteki kum yelinin insanların büyük uzanlardaki izini sildiği. O atsızlıktan yoksul, bilgisiz, inatçı yaşamdan kurtulmaya çalışmıştı. Bu kör, tümcesiz, içinde bulunulan andan başka tasarısı olmayan sabır düzeyini yaşayamamıştı. Dünyayı dolaşmış, kurmuş, yaratmış, varlıkları ateşlemiş, günleri çatlayacak oranda dolu geçmişti. Gene de şimdi yüreğinin derinliğinde, Saint-Bruges'ün ve simgelediği şeyin kendisi için hiçbir zaman hiçbir şey olmadığını biliyor, az önce bıraktığı aşınıp yeşermiş mezarları düşünüyor, ölümün kendisini gerçek yurduna getirdiğini ve mutlu bir kıyıda dünyanın ilk sabahlarının ışığı altında yardımsız ve desteksiz olarak yoksulluk içinde büyüyüp tek başına belleksiz ve inançsız olarak çağının insanlarının dünyasına ve onun korkunç ve coşku verici tarihine katılmış canavarca ve sıradan adamın anısını da örtmesini bir tür şaşırtıcı sevinçle benimsiyordu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 150.